Sayfa 201. 12. Bölüm. Acil Kadrolaşma Partisi. Leb'i anlayan bürokratlar. Recep Tayyip Erdoğan başbakan oluşunun ardından hükümetin en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında üst düzey bürokratların atanması geliyordu. Üst düzey bürokrasinin başına getirilmek için kararnameleri başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına gönderilen çok sayıda bürokratın kararnamesi bu makamlara uygun görülmeyerek birer birer geri dönüyordu. Başbakan Erdoğan bu atamaları yapabilmek konusunda ısrarcı davranırken hükümet de kendine özgü yöntemler geliştiriyordu. Artık atamak istediği bürokratların kararnamesi Çankaya Köşkü'ne gönderilmiyordu. Hükümet kendince çareyi de bulmuştu. Vekaleten atama. Başbakan Erdoğan kadrolaşmanın normal olduğunu ve aradığı bürokrat özelliklerini Ankara Sanayi Odası'nın 18 Nisan 2003 tarihindeki genişletilmiş meclis toplantısında açıklıyordu. Bir yönetim iktidara geldiğinde üst bürokrasiye gelmeli, giderken de bürokratını götürmelidir. Niye? Çünkü frekanslarım tutacak, söylemimden anlayacak, ilkelerimi paylaşacak. Hangi iş yerinde bir yönetim Allah aşkına istemediği adamı barındırır? Onun vücut dilini yakalayabilecek, Anadolu tabiriyle leb demeden leblebiyi anlayacak yönetici yanında bulundurur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bürokrat atamalarındaki ölçütlerinin ardından şimdi de bu niteliği taşıdığı gerekçesiyle yapılan atamalardan bazılarını irdeleyelim. Vücut dilinden anlayan 81.500 atama. 3 Kasım seçimlerinden tek başına iktidar olarak çıkan AKP hükümeti iktidarının 2,5 yılını geride bırakırken bürokraside 32.582'si açıktan, 11.284'ü naklen, 37.287'si sözleşmeli ve 354'ü de geçici görevli olmak üzere tam 81.507 atamayı gerçekleştirmişti. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, AKP'nin devletin tüm hücrelerine yayıldığı ve kadrolaştığı iddialarının yoğunlaştığı günlerde 20 bakanlığa ayrı ayrı soru önergesi yönelterek kaç atama yapıldığını sordu. Başbakanlık Ulaştırma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışındaki bakanlıklardan gelen yanıtlar kadrolaşma iddialarını doğrular nitelikteydi. Atama yapmayan bakan yok. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın soru önergesine verdiği yanıta göre bakanlığında 10.972 açıktan 3.470 nakil yoluyla 13.097 sözleşmeli olmak üzere toplam 27.539 atama yapılmıştı. Atama konusunda Sağlık Bakanlığı'nı Hüseyin Çelik'in başında bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı izlemişti. Milli Eğitim'de 2082'si açıktan 191'i nakil, 27'si geçici vekaleten, 22.933'ü ise sözleşmeli olmak üzere 25.233 atama gerçekleştirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise 6.145 atama yapıldı. Bunların 4.621'i açıktan 1.136'sı nakil, 231'i geçici görevlendirme, 157'si de sözleşmeli personel olarak atanmıştı. Nakil, geçici, açıktan ve sözleşmeli olarak Adalet Bakanlığı'na 5.679, Maliye Bakanlığı'na 2.653, Milli Savunma Bakanlığı'na 2.133, Tarım Bakanlığı'na 1.931, İçişleri Bakanlığı'na 1.876, Bayındırlık Bakanlığı'na 1.589, Dışişleri Bakanlığı'na 548, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 225, Kültür Bakanlığı'na 12 atama yapılmıştı. Devlet yönetim modeli vekalet. AKP iktidarına kadar vekaleten atamalar geçici yönetim anlayışlarıydı. Ancak Erdoğan başbakanlığında görüldü ki vekaleten atama geçici olmaktan çıkıp asil atamalarının yerine geçmeye başladı. Çankaya Köşkü'nden çeşitli gerekçelerle atanmaları uygun görülmeyen bürokratlar bu görevlere vekaleten atanıyorlardı ve devlet yönetimindeki yeni model vekaletle yönetime dönüşüyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bu atamaları yeni görevlendirilen bürokratları kastederek bunları uzaydan getirmedik diye savunuyordu. Devleti 2000 vekil bürokrat yönetiyor. AKP'nin iş başına gelmesinin ardından 13 bakanlık ve bağlı kuruluşta 130'u müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire, kurul başkanı düzeyindeki toplam 2074 üst düzey bürokrat vekaleten, 337 bürokrat ise geçici olarak göreve getirilmişti. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel bu kez de devletin hangi kurumlarının vekaletle yönetildiği sorusunun yanıtını aramaya başladı. Demirel'in soru önergesine 14 bakanlıktan gelen yanıt, AKP'nin vekille yönetimde rekor kırdığını ortaya koydu. Vekaleten görevlendirmelerde 634 bürokratla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı başı çekiyordu. 459 vekille yönetilen Çevre ve Orman Bakanlığı'nı 440 bürokratla Milli Eğitim Bakanlığı izliyordu. Devletin kritik noktalarının da arada bulunduğu bazı yerleri yöneten vekillerin sayısı şöyleydi. Hazine Müsteşarlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde 11 üst düzey bürokrat vekaleten görev yapıyordu. Dış Ticaret Müsteşarlığında 4 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Daire Başkanı, Gümrük Müsteşarlığında 1 Müsteşar Yardımcısı, 2 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 14 Gümrük Muhafaza Baş Müdürü, İhracatı Geliştirme Merkezi'nden 1, İhracatçı Birliklerinden de 1 olmak üzere 35 bürokrat vekaleten göreve yapıyordu. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen vekaleten görevlendirme gerekçesini Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den bürokratların kararnamesinin dönmesiyle açıklıyordu. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener'e bağlı Sermaye Piyasası Kurulu'nda 1 daire başkanı, 1 müdür, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda 3 daire başkanı, 1 başkan yardımcısı, 1 büro müdürü, Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1 genel sekreter, 1 genel müdür, 3 daire başkanı, Türkiye Kalkınma Bankası'nda 1 özel kalem müdürü, 1 insan kaynakları müdürü, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu'nda 6 olmak üzere toplam 19 bürokrat vekildi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda 2 müsteşar yardımcısı, 3 genel müdür yardımcısı, 1 APK kurul başkanı, 1 teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri olmak üzere 7 üst düzey bürokrat, Taşra Teşkilatı'nda ise toplam 65 vekil bürokrat bulunuyordu. Bakanlıkta 335 bürokrat ise geçici görevliydi. Sağlık Bakanlığı'nda 77 bürokrat vekil olarak atanmıştı. Bakanlığa bağlı hastanelerde ise 41 hastane müdürü, 97 hastane müdür yardımcısı olmak üzere toplam 218 bürokrat görev yapıyordu. Maliye Bakanlığı'nda ise 6 vekil bürokrat atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nda birisi il valisi, bir müsteşar yardımcısı, bir genel müdür yardımcısı, bir daire başkanı, 2 il emniyet müdürü, 2 daire başkanı, 2 koruma müdürü, 2 polis eğitim merkezi müdürü, 4 polis moral eğitim merkezi müdürü ile 26 polis meslek yüksekokulu müdürü vekaleten görev yapıyordu. Bakanlık Müsteşarı Şehabettin Harput'un kararnamesi ise Cumhurbaşkanınca onaylanmamıştı. Harput ile birlikte toplam 45 bürokrat vekaleten görev yapıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise birisi müsteşar olmak üzere 92 bürokrat vekildi. Eğitim 440 vekile emanet. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise 1 müsteşar yardımcısı, 2 kurul başkanı, 7 genel müdür, 7 genel müdür yardımcısı, 4 daire başkanı, 7 şube müdürü, 3 şef, 36 il milli eğitim müdürü, 17 il milli eğitim müdür yardımcısı, 54 il milli eğitim şube müdürü, 192 ilçe milli eğitim müdürü, 105 ilçe milli eğitim şube müdürü vekaleten görev yapıyordu. Kredi Yurtlar Kurumu'nda 1 genel müdür, 2 bölge müdürü ile birlikte toplam 440 bürokrat vekaleten atanmıştı. Dışişleri Bakanlığı ve AB Genel Sekreterliği'nde 8 bürokrat vekaleten görev yaparken, Bayındırlık Bakanlığı'nda toplam 634 bürokrat, Çevre ve Orman Bakanlığı'nda ise 459 bürokrat görev üstlendi. Görünen oydu ki Başbakan Erdoğan'ın deyimiyle iktidarıyla bürokrasisi de gelmişti. Giderken de gideceklerdi. 2000 bürokrat devletle mahkemelik. AKP hükümetinin ikinci yılını doldurmaya yaklaştığı günlerde ortaya devletiyle mahkemelik bürokrat davaları çıkmaya başlamıştı. Kurumlarıyla mahkemelik olanlar hiç de azımsanmayacak sayıdaydı. 2472. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in DYP Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in soru önergesine verdiği yanıt, alaşağı edilen kamu çalışanlarıyla devlet arasında yaşananları ortaya koyuyordu. Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda mahkeme kararı gereği 15 memur görevine iade edilirken 39'unun davası sürüyordu. Maliye Bakanlığı aleyhine 48 çalışanı dava açarken davası sonuçlanan 2 görevli göreve iade ediliyordu. Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinden görevden alınan 33 personel dava açtı. Bakanlık merkezinde ise 16 personel hakkında devlet memurluğundan çıkarma istemiyle dava açıldı ve bunlardan 3'ü reddedildi. İçişleri Bakanlığı'nın devlet memurluğundan çıkarma cezası verdiği 12 çalışan da yargıya başvurdu. Milli Eğitim'e rekor dava. AKP hükümeti döneminde çalışanıyla mahkemelik olan bakanlıkların başını Milli Eğitim Bakanlığı çekti. 1050 çalışan bakanlık aleyhine dava açtı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı aleyhine ise 230 çalışan mahkemeye başvurdu. Bazı davaların sonuçlanmasıyla 87 çalışan göreve iade edildi. Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan dava sayısı ise 125 idi. Yargı kararıyla 52 personel eski görevlerine iade edildi. Ulaştırma Bakanlığı aleyhine 191 dava açılırken 27 personel görevine tekrar döndü. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı çalışanlarından da 188 kişi dava açtı. Çalıştığı bakanlık aleyhine dava açan çalışanlardan 25'i görevine iade edildi. Sanayi Bakanlığı personeli bakanlık hakkında 28 dava açarken 17 çalışan mahkeme kararıyla döndü. Kadrolaşma çabaları tüm hızıyla sürerken devletin değişik kesimleri de seslerini yükseltmeye başladı. Devlette kadrolaşma resleşmesi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Okun Çanakkale Barosu tarafından düzenlenen 1 Nisan 2005 tarihindeki panelde yaptığı laiklik karşıtlarının ülkemizde güçlenme ortamı buldukları, yandaş sayılarını ve imkanlarını arttırdıkları, bunların doğal sonucu olarak devlete sızdıkları bir gerçektir değerlendirmesi Ankara'da soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Başsavcı Nuri Okun sözlerinin yankısı sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de Harp Akademileri Komutanlığı'nda yıllık değerlendirme konuşmasında kadrolaşma çabalarından duydukları rahatsızlığı dile getiriyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök konuşmasında özetle, "İrticai örgütler kamu kurumlarında kadrolaşma gayretlerini arttırmış, bu yönde önemli mesafeler kaydetmişlerdir. Basın yayın organları vasıtasıyla propaganda faaliyetlerini hızlandırmışlardır" değerlendirmesini yapıyordu. Baykal, militan kadrolaşma var. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da partisinin 31 Mayıs 2005 tarihinde meclisteki grup toplantısında milletvekillerine şöyle sesleniyordu. "Militan bir kadrolaşma anlayışı bu hükümetin temel politikası olmuştur. Bu hükümet giderek 70 milyonun hükümeti olmaktan çıkmakta, hatta kendisine oy veren bütün insanların hükümeti olmaktan çıkmakta, dar bir çekirdeğin çıkarları için iktidar olanaklarını, devlet yetkilerini kullanan bir anlayışın tutsağı haline dönüşmektedir. Toplumdan, halktan, milletten, ülkenin genel yararlarından soyutlanmakta, dar kadroların hizmetine, emrine sürüklenmektedir. Bu iktidar halk desteğini kaybetmeye başladıkça yer yer böyle militanlaşma, fraksiyonlaşma, radikalleşme eğilimlerinin etkisi altına giriyor. İktidar çevresindeki organize odakların güç odaklarının taleplerine direnemez hale gelmeye başlamıştır. Onlara boyun eğmek mecburiyeti içine girmeye başlamıştır ve böyle yaptıkça da toplumu, büyük toplumu dışlar bir konuma sürüklenmeye başlamıştır. Borcu artan, yoksulu artan, işsizi artan, çiftçisi perişan olan, genci iş bulamayan bir tablo içinde Türkiye sürüklenmeye devam ediyor. Bu ortamda tabii hükümet bunlarla meşgul değil. Hükümet neyle meşgul? Kadrolaşmayla meşgul. Hükümetin derdi kadrolaşmak, kendi adamlarını oraya buraya yerleştirmek, oraya buraya kök salmak, dal uzatmak. Başbakan Erdoğan'a göre birileri sürekli kadrolaşma diye bağırıp çağırıyordu. Bunun nedenini ise Erdoğan, arı kovanına çomağı soktuk da onun için. Çünkü buralardan nemalanıyorlardı. Şimdi nemaları kesilecek, bundan rahatsız oluyorlar sözleriyle açıklamaya çalışıyordu. Sezer'den mektuplu uyarı. Hukukçu kimliğiyle her zaman hükümete yol gösterme çabasında olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yazdığı 3 sayfalık mektupla Başbakan Erdoğan'ı vekaleten atamalar konusunda sert bir dille uyarıyordu. Belge 31. Cumhurbaşkanı AKP döneminde 28 Şubat 2005 tarihine kadar toplam 2340 atama kararnamesinin geldiğini, bunlardan 306'sının imzalanmayarak geri gönderildiğine işaret etti. Geri gönderme nedeni ise Cumhurbaşkanı Sezer, atanmak istenen kişilerin yasa ve yönetmelikte yazılı koşulu taşımaması, yeterli bilgi ve deneyiminin bulunmaması, yargı kararlarına uygun olmaması gerekçelerine dayandırmıştı. Bürokrasiye atanmayacak kişiler getiriliyor. Cumhurbaşkanı Sezer, üst düzey yöneticilik görevine atanmak istenenlerin kimilerinin kamu yararı ve kamu hizmetinin gereği olarak atanmak istedikleri görevde bulunmaması gereken kişiler olduğunu vurguladı. AKP döneminde vekaleten görevlendirmelere kalıcılık sağlandığı ve hizmetin aksamaması için istisnai yöntem olan vekalet statüsünün bir istihdam modeline dönüştürüldüğüne işaret etti. Cumhurbaşkanı vekaleten atanacak olanların asilde bulunması gereken koşulları taşımasının zorunluluğuna dikkat çekerken, asaleten atanması yetkili üst makamlarca uygun görülmeyen bir kamu görevlisinin aynı ya da farklı bir görevi yetkili alt makamın onayıyla vekaleten yürütmesi yargı kararları ile de bağdaşmamaktadır değerlendirmesini yapıyordu. Hükümetler geçicidir. Sezer geri gönderdiği kararnamelerden 55'inin geçmişte başarılı hizmet gören ve başarısızlığı saptanamayan kamu görevlilerinin görevden alınmasına ilişkin olduğunu söylüyordu. Cumhurbaşkanı Sezer siyasi düşüncelere göre kadrolaşma çabalarını şöyle değerlendiriyordu. Bulunduğu üst düzey göreve mesleği ile ilgili alanlarda geniş bilgisi ve üstün deneyimiyle tüm kademelerden geçerek yükselmiş olan ve başarısızlığı saptanamayan kamu görevlilerinin salt siyasal nedenlerle görevden alınması kamu hukuku, gelenekler ve kamu yararı ile bağdaşmamaktadır. Ne var ki bu görevlilerin birçoğunun yetkileri fiilen sona erdirilerek görevin yerine atanmak istenilenlere vekaleten yürütüldüğü gözlenmektedir. Ayrıca görevden alınması uygun görülmeyen ya da görülmeyeceği düşünülen kamu görevlilerinin işlemlerine ilişkin kimi nedenlerle inceleme ve soruşturma yapılarak hem yıllarını devlete hizmetle geçirmiş kamu görevlilerinin haksız nedenlerle suçlu duruma düşürüldüğü hem de bu gerekçeyle görevlerinden alınması yolunda kararname hazırlandığı saptanmaktadır. Kuşkusuz yapılan işler yargı denetimine bağlıdır. Ancak bu tür uygulamalar kişilere yaşattığı olumsuzluklar yanında yarattığı karmaşa ve sindirme yüzünden kamu hizmetinin aksamasına ve kamu kurumlarına duyulan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Devlet belli ilkeler doğrultusunda varlığını sürdürmektedir. Devletin varlığını ilkeli bir görevi ehil devlet memurlarıyla olanaklıdır. Devlet memuru hükümeti değil devleti temsil etmektedir. Çünkü hükümetler geçici, devlet kalıcıdır. Devlet politikası olabilecek konu ve alanlar hükümetten hükümete değişirse devletin sürekliliği sağlanamaz. Ayrıca bu durum anayasal ve yasal kurallara, kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun düşmemektedir. Yukarıda belirtilen gerekçelerle kamu görevlilerinin sürekli olarak vekaleten yürütülmesi uygulanmasına son verilmesinde devlete ve hukuka olan güvenin ve saygının yitirilmemesi yönünden zorunluluk görülmektedir. Hesabını ben vereceğim. Kime ne? İktidar farklı seslere gösterdiği tepkiyi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in uyarı mektubu içinde göstermekte gecikmedi. İlk tepki Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan haklılığını kendince şöyle açıklıyordu. Sevgili milletim, bu işin siyasi riskini kim üstleniyor? Hükümet değil mi? Bunun yarın meydanlarda hesabını size, millete verecek olan kim? Biz vereceğiz. Başka bir kurum veya makam değil, biz vereceğiz. Dolayısıyla saygınlık başka bir şeydir, hesabı verebilir olmak başka bir şeydir. Hesabı verecek olanların yerine soyunmak başka bir şeydir. Hem hesabı siz vereceksiniz, hem birileri kalkıp sizin yerinize karar verecek. Olmaz böyle şey yahu, olmaz. Bizi siyasallaşmakla suçlayanlar dikkat etsinler, kendileri siyasallaşmasınlar. Atananlar tarihi eser. Erdoğan'ın deyimiyle atananlar bir köşeye kenara konmuş kişilerdi. AKP ise bunları depolardan çıkartıp alıyordu. Tıpkı tarihi eserlerin bazı sarayların depolarına konulmasından sonra çıkartılması gibi. AKP'nin yaptığı iş buydu. Bunu dahi hazmedemiyorlardı. Erdoğan bu kadroların dışarıdan, hele de uzaydan hiç getirilmediğini açıklıyordu. Öyle ya, mevcut başarılı olsaydı bundan önceki hükümetler başarılı olurdu. Ortaya atılan kadrolaşma iddialarının tamamı ise başbakana göre milletin aldatılmasından başka bir şey değildi. Erdoğan'ın siyasi yasağı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı dava arkadaşları AKP'de, hatta kabinede karşımıza çıkıyorlardı. İşte onlardan bazıları. Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, İBB'de Erdoğan'ın danışmanı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri İDO Genel Müdürü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası. Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, İBB Veteriner İşleri Müdürü. AKP Genel Sekreteri İdris Naim Şahin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın, İBB Genel Sekreteri. AKP Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, İBB Personel ve Eğitim Daire Başkanı. AKP Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, İBB Genel Sekreteri. AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli, İBB Basın Danışmanı. AKP Sivas Milletvekili Selami Uzun, İBB Kontrol Daire Başkanı. AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İBB Yol Bakım Onarım Müdürü. AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İBB APK Daire Başkanı. AKP Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, İBB Mesken Gecekondu Müdürü. AKP Amasya Milletvekili Hamza Albayrak, İBB Teftiş Kurulu Başkanı. TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, İETT Genel Müdürü. Bürokraside Eş Dost Kolonisi. AKP iktidarı döneminde devletin değişik kademelerindeki kurum ve kuruluşların başına ya eş, dost ya da yakın isim akraba atanıyordu. Gerekçe mi? Görünen kısmıyla Erdoğan bürokratik oligarşiden şikayetçiydi. CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ise iktidarın bürokrasiden şikayet etmeye hakkı olmadığını, çünkü iktidarın temel işlevinin sorunları çözmek olduğunu vurguluyordu. Kılıçdaroğlu son yıllarda siyaset kurumunun yozlaşmasına koşut olarak ben ekibimle çalışırım anlayışının bürokrasi ve siyasete egemen olduğunu, bürokrasinin de büyük ölçüde yansızlığını yitirerek siyasallaştığına dikkat çekiyordu. Kılıçdaroğlu'na göre bu anlayışın sonucu da atamalar atama olmaktan çıkıyor ve sonuçta da eş, dost, yakın akraba, aynı siyasal görüşü benimseyen kişilerin oluşturduğu bir bürokrasi kolonisi oluşuyordu. Dipnot Cumhuriyet 11 Haziran 2004. Soy isimleri benziyor mu? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Uludağ'daki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları toplantısında başkanları aşiret mantığıyla belediye yöneticiliği olmaz. Ehliyet liyakat esastır. Personel listelerine bakınca soy ismi benzerliği görmeyeyim diye uyarıyordu. Şimdi de soy ismi benzerliği istemeyen Erdoğan döneminde devletin üst düzey yönetimine yapılan atamalardan bazılarını irdeleyelim. Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanı Hüsnü Özer, Mısır'da şeriat eğitimi veren El Esher Üniversitesi mezunu. Etibor Genel Müdürü M. Ahmet Dere, AKP Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'in eniştesi. Erdemir AŞ Başkan Vekili Abdullah Şener, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in kardeşi. Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Azmi Aksu, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun kardeşi. TCD'de Genel Müdürü Süleyman Karaman, eski İETT'de Genel Müdür Yardımcısı. TOKİ Başkan Vekili Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Genel Müdürü. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cihanser Erel, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın kayınbiraderi. Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Atalay, Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın yeğeni. TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz, İBB Sosyal ve Kültür İşleri Daire Başkanı. TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Emmioğlu, İBB Genel Sekreteri. DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu, İSKİ Genel Müdürü. Aysel Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım Coşkun, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un oğlu. THY Genel Müdürü Abdurrahman Gündoğdu, İBB Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü, Temel Kotil İBB APK Daire Başkanı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aziz Babacan, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın amcasının oğlu. Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Nihat Pakdil, TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in kardeşi. Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, İBB Emlak ve İstimlak Daire Başkanı. 13. Bölüm. Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk. Sayfa 216. Barış gerekçesiyle yutturulmaya çalışılan afla eş, dost ve kabine üyelerinin kurtarılmasının ötesinde bir de ilke imza atıldı. AKP iktidarı sermayesi kamuya ait olan şirketlerin de aftan yararlanmasını sağlayarak denetlenmelerinin önünü tıkadı. Bir dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP'li Melih Gökçe'nin başkanlığını yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin işlemleri yasal denetimin dışına çıkartılıyordu. AKP'li başkanların başında bulunduğu 11 Büyükşehir Belediyesi ve bunlara bağlı 59 teşebbüs, 28 Mart seçimlerinde AKP'nin %80'ini aldığı 1343 belediye, 162 belediyeye bağlı kuruluş aftan yararlanabilmek için ardarda başvurdu. Devlet, devlete olan vergi borçlarını ödememiş, bu da yetmezmişçesine sorun yaşanabilecek yılların kayıtlarının üzerine görünmezlik örtüsü çekilmişti. Sayıları 1785'i bulan kamu kuruluşu affın ardından devlete 1 katrilyon 391 trilyon 36 milyar lira ödeyecekti. Devlet kuruluşları 1.3 katrilyon lira vergi borcuna karşılık bu tutarın 2004 sonu itibariyle yalnızca %11.1'i ödüyordu. İktidarın savladığının tersine bırakın sade yurttaşları, kamu kuruluşları bile devletle barışmak istemiyor, yalnızca geçmişlerini temizlemeye çalışıyorlardı. Belediyeler kapalı kutuya dönüştürüldü. Kadir Topbaş'ın başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 14 şirketi de aftan yararlandı. Erdoğan'ın yolsuzluk savlarıyla yargılanmasına neden olan belediye iktisadi teşekkülleri, yani BİT, iktidarın çıkardığı af düzenlemesiyle birer kapalı kutuya dönüştürüldü. Geçmişte yaptıkları işlemlerin incelenmemesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, BİT'leri 61 trilyon 921 milyar 644 milyon lira devlete ek gelir ödeme güvencesi veriyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödemek durumunda kaldığı 1 trilyon 640 milyar liralık vergiyle kaç trilyonluk usulsüz işlemin üstünün kapatıldığı ise hiçbir zaman öğrenilemeyecekti. Geçmişe dönük kayıt ve işlemlerinin denetlenmemesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beltur, Ulaşım AŞ, İsfalt AŞ, İstaç, İston AŞ, Spor AŞ, İSBAK AŞ, İDO AŞ, Halk Ekmek AŞ, Hamidiye AŞ, Kiptaş, Belbim AŞ, Bimtaş, Ağaç AŞ adlı tüm şirketleri gelir artırımıyla vergi affından yararlandı. Bağışlanan İstanbul Belediyesi iktisadi teşekküllerinin vergi affından yararlanarak denetim dışına çıkmak için yaptıkları matrah artırımları vergi dairelerindeki kayıtlarına göre şöyle. İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ yani İsfalt 2001 yılında 3 trilyon 308 milyar gelir beyan etti. Af düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından ise bu döneme ilişkin kurumlar vergisi için 381 milyar 736 milyon lira, KDV için ise 11 trilyon 88 milyar liralık ek gelir beyanında bulundu. İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ yani İstaç 1998 yılında 47 milyar 775 milyon lira gelir beyan etti. Yasa yürürlüğe girdiğinde ise aynı dönem için kurumlar vergisi ve KDV için 1 trilyon 398 milyar lira matrah artırımında bulundu. 1999 yılında 269 milyar 404 milyon lira gelir bildiren şirket bu dönem için ise 2 trilyon lira ek gelir beyanında bulundu. 2000 yılında 429 milyar 414 milyon lira gelir bildirirken aynı dönem için 3.8 trilyon lira gelir arttırdı. 776 milyar gelir bildirdiği 2001 yılı için ise 4.3 trilyon liralık matrah arttırımında bulundu. Hamidiye Kaynak Suları Sanayi, Turizm ve Ticaret AŞ yani Hamidiye, 1998 ile 2001 yılları arasında vergi esas alınacak hiçbir gelirinin bulunmadığını bildirdi. Afla birlikte vergiye tabi gelirim yok dediği 1998 yılı için 426.2 milyar, 1999 dönemine ilişkin 565.4 milyar, 2000 yılında 911.1 milyar, 2001 yılında ise 1 trilyon 349 milyar lira gelir beyan etti. İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ yani İDO şirket gelirinin olmadığını bildirdiği 1998 yılı için 1 trilyon 519 milyar lira matrah artırımında bulundu. 18,5 milyar lira vergi beyan ettiği 1999 yılı için 3 trilyon 113 milyar lira ek gelir bildirdi. Yine gelirim yok dediği 2000 yılına dönük ise 5 trilyon 15 milyar liralık matrah artırımı yaptı. Beton Elemanları ve Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ yani İston 114 milyar 691 milyon lira gelir beyan ettiği 1998 yılı için 1.4 trilyon lira, gelir beyan etmediği 1999 yılına ilişkin 1.3 trilyon lira gelir artırımında bulundu. 499.4 milyar lira gelir beyan ettiği 2000 yılında 4.2 trilyon lira matrah artırımı yapıldı. Vergi gelirinin olmadığını bildirdiği 2001 yılı için ise 5.9 trilyon liralık ek gelir bildirdi. Büyük İstanbul Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Ticaret AŞ yani Beltur, şirket 1998-2001 yılları arasında vergi ödemesini gerektirecek kadar geliri olmadığını bildirdi. Ancak af yasasının yürürlüğe girmesinin ardından bağışlanabilmek ve geçmişe dönük denetimden kurtulabilmek için 1998 yılı için 191.3 milyar lira, 1999 dönemine ilişkin 346 milyar, 2000 yılı için 600.8 milyar, 2001 yılı için ise 655.1 milyar liralık gelir beyanında bulunması dikkat çekti. AKP'li Melih Gökçe'nin başında bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de Metropol İmar AŞ, Buksaş AŞ, Halk Ekmek AŞ, Belbeton AŞ, Beltaş AŞ, Belso AŞ, Belya AŞ, Belka AŞ şirketleri afla birlikte artık hiçbir şekilde denetlenmeyeceklerdi. Eski Maliye Bakanlığı hesap uzmanı CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, belediye şirketlerinin aftan yararlanmasıyla ortaya çıkan durumu şöyle değerlendiriyordu. Sermayesi kamuya ait bir şirket niçin vergi affından yararlanır? Bir kamu şirketi elde ettiği geliri niçin gizleme ihtiyacı duyar? Gizlenen bu kayıt dışı gelir kim ya da kimler tarafından nerelere harcanır? Daha başlangıçta elde edilen gelirin kayıtlara geçirilmesini kim ya da kimler engelleme talimatı verir? Bu ve benzeri pek çok sorunun sorulmasını vergi affı engellemiştir. Belediyeler dikensiz gül bahçesine çevrildi. AKP iktidarı vergi affıyla şirketlerini denetimden kurtardı, belediyeleri borçlarından kurtarmak için de harekete geçti. AKP Büyükşehir Belediye Yasası'nda getirdiği borçların yeniden yapılandırılması adı altındaki düzenlemeyle 28 Mart yerel seçimlerinde çoğunluğunu kazandığı büyükşehir belediyelerini borçlarından kurtarıp yandaş belediye başkanlarının elini güçlendirmeyi hedefledi. Belediyelerin 19 katrilyona varan borçlarında indirim yapılacak olmasına ekonomi bürokrasisi karşı çıktı. Ancak bürokratların düzenlemeyle hazinenin zarara uğratılacağı uyarısı kulak ardı edildi. Yasayla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aralarında Kadir Topbaş'ın da bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Melih Gökçe'nin başkanlığını yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı büyükşehir belediyelerinin ödeme güçlüğü çektikleri gerekçesiyle borçlarını silme yetkisi tanındı. Resmi kayıtlara göre yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hazineye 1 katrilyon 124 milyon 393 milyar lira borcu bulunuyordu. Belediye ve girişimlerinin içinde yer aldığı mahalli idarelerin hazineye olan toplam borcu ise 9 katrilyon 906 trilyon 583 milyar lira olarak hesaplanıyordu. Dipnot: www.hazine.gov.tr. Yeniden yapılandırma adı altında belediyelerin borcunda indirim yapma, borçlarını taksitlendirme, taksitlendirilen borca zam ve faiz uygulamama yetkisi de Bakanlar Kurulu'na verildi. AKP iktidarı istediği büyükşehir belediyesinin ödeme güçlüğü içinde olduğu gerekçesiyle borcunu silebilecek, hazine de alacağının üstüne bir bardak soğuk su içecekti. Vergi affıyla ekonomik geçmişleri aklanan yandaş belediyeler borçlardan da arındırılarak dikensiz gül bahçelerine dönüştürülecekti. İktidar kendi partisinden olan belediyeleri borçtan kurtarırken ekonominin sırtına binecek yükün faturasını yine yurttaşa çıkaracaktı. Kaynak arayışında kamuya ait değerlerin neredeyse tamamını özelleştirme adıyla yok pahasına yandaşlarına ihale ederken kamunun alacaklarını görmezden gelebiliyordu. XIV. Bölüm: Hayali ihracatçılara gün doğdu. Sayfa 221. Türkiye 1980'li yıllardan bugüne değin hayali ihracat gerçeğiyle hep karşı karşıya kaldı. Bugüne kadar hayali ihracat sorununun çözülememesinde en büyük etken belli çıkar gruplarının sırtını siyasi iktidarlara dayamasıydı. Neredeyse çeyrek asırdır çözüm bulunamayan hayali ihracatı, yurt dışına hiçbir şekilde mal veya hizmet gönderilmediği halde gönderilmiş gibi gösterilmesi, gönderilen malın miktar veya fiyatının gerçeği yansıtmaması olarak tanımlayabiliriz. Hayali ihracatın yapılış şekli kişilerin becerilerine ve yapıldığı zamana göre değişkenlik gösterebilir. Ancak değişmeyen tek şey devletin kaynaklarının belli kişilere aktarılması. Ankara DGM Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kağıt üzerindeki ihracat işlemleri incelemeye alındı. Yabancı uyrukluların da içinde yer aldığı bazı şirketlerin Exim Bank'ın ihracat kredi taahhütlerini sahte döviz alım belgesiyle DAB kapattıkları belirlendi. Çeşitli banka şubelerinden açılan hesaplarla yapılan fiktif, yani kağıt üzerinde işlemler sonucunda 7388 adet sahte döviz alım belgesi düzenledikleri belirlendi. Bu belgeler karşılığında 1 milyar 2 milyon 538 bin dolar tutarında dövizin yurda getirilmemesine karşın getirilmiş gibi gösterilerek Exim Bank kredi taahhütlerinin ve ihracat hesaplarının kapatıldığı belirlendi. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun uyarısı üzerine Hazine Müsteşarlığı, döviz alım belgelerinin tamamının iptali yönünde kambiyo müdürlüklerine talimat verdi. Soruşturma dosyasında iptal edilmesi kararlaştırılan 7388 adet sahte döviz alım belgesiyle ilgili suçlanan şirketler arasında Nasko Nasreddin Holding AŞ, Al Baraka Türk Anonim Şirketi, Eze Zeytincilik, Kuveyt Türk Efkaf Finans Kurumu Anonim Şirketi, İhlas Bisanlar Bisiklet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dikkat çekiyordu. Af pastası hayaliciye sunuluyor. Çıkar gruplarının kasasına aktarılan kaynakların hortumunu keseceğini iddia eden iktidar, hazine sünesi olarak tanımladığı hayali ihracatçıların yüzünü güldürmeyi de unutmadı. Hem de Türk parasının kıymetini koruyarak. AKP hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiği Türk parasının kıymetini koruma yasasına değişiklik yapan yasa kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yasanın adının Türk parasının kıymetini koruma olduğuna bakmayın. Değişiklik hayali ihracatçıların kurtarılmasının yolunu açıyordu. Vergi affıyla kayıt dışı sermayeye yeşil ışık yakan AKP, kambiyo affıyla da kayıt dışı para hareketlerine yasal kılıf uyduruyordu. kambiyo affıyla her türlü mal, kıymet, hizmet, sermaye ithal ve ihracından doğan alacaklarını yasada belirlenen 180 gün koşullar çerçevesinde yurda getirmeyenlere ceza indirimi öngören ve haklarında kambiyo takibi başlatılan işlemleri, yargı kararları ortadan kaldırılıyordu. Kambiyo müdürlükleri nezdinde takipte bulunan, mahkemelerde davaları görülen, haklarındaki mahkeme kararları kesinleşen hayalici şirketler küçük oranlarda ödeyecekleri ceza karşılığında affediliyordu. Hayali ihracat yaptığı belirlenen şirketler hakkındaki yargı kararları da ortadan kaldırılıyordu. İktidarın göstermelik yaptırımlarla hayali ihracatçıları aklamasının topluma ya da hazineye nasıl bir katkısı olabilirdi? Zamanla anlaşıldı ki kambiyo affı ile kurtarılanlar arasında iktidarla organik bağı olanlar dışında uluslararası terörü finanse eden şirketler bile vardı. El-Kaide finansörü affedildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Eylül saldırılarının ardından genişlettiği terör örgütleri ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşlar listesinde Nasco Nasreddin Holding AŞ'de yer aldı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu'nun terörü finanse eden yeni şirketlerin eklenmesine ilişkin listesi 16 Kasım 2002 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Liste Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör örgütlerini ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkindi. Bunun ardından da listede yer alan Nasco Nasreddin Holding AŞ'nin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu. Dünya Bankası'nın kardeş kuruluşu olan IFC, Uluslararası Finans Kuruluşu da Nasco Nasreddin Holding'in ortakları arasında yer alıyordu. Ancak daha sonra bu organik bağı kopardı. 1987 yılında 821 milyar lira sermaye ile kurulan Nasco Nasreddin'in yönetim kurulu, Selah İdris Nasreddin, Ahmet İdris Nasreddin, Mustafa Özbay ve Ali Erdal Yençak'tan oluşuyor. Tüm bankalardaki hesaplarının bloke edilmesi ve mal varlıklarıyla ilgili bütün işlemlerin Maliye Bakanlığı iznine bağlanması gerekiyordu. Ancak Nasco Nasreddin AKP iktidarını çıkardığı kambiyo affından yararlanıyordu. Nasco Nasreddin Holding AŞ, Emlak Bank'ın Galata Şubesi aracılığıyla Mersin Serbest Bölge Şubesi'ne gönderilen havalelerde sahte döviz alım belgesi kullanarak ihracat taahhütlerini kapatmakla suçlandı. Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda şirketin 1995 yılında 17 ayrı sahte döviz alım belgesiyle toplam 1 milyon 507 515 dolarlık hayali ihracatı tespit edildi. Hayali ihracat yapıldığı belirlenen ve 464 işlemle ilgili açılan Örümcek Ağı davasının dosyasında Nasco Nasreddin ismi de yer alıyordu. Resmi kayıtlarda hayali ihracatın yapıldığı yer olarak gösterilen Rusya'dan sözü edilen ihracatın yapılmadığına ilişkin olumsuz yanıt verilirken, sahte döviz alım belgelerinin üzerinden geçirildiği Mahmut Aydan adlı kişi ise bulunamadı. Holdingin Zeytinburnu'ndaki fabrikası icra yoluyla satışa çıkarıldı. Satışı isteyen ise bir dönem holding ile ortaklığı bulunan Uluslararası Finans Kuruluşu IFC idi. Kuruluş holdinge 30 milyon dolar kredi kullandırmış ancak alacağını tahsil edememişti. Dipnot Milliyet 5 Haziran 2005. AKP iktidarı Bülent Ecevit hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda kara listeye aldığı ve mal varlığını dondurduğu El-Kaide'yi finanse etmekle suçlanan Nasco Nasreddin Holding AŞ'yi bilerek ya da bilmeyerek af kapsamına almıştı. Nasco Nasreddin Holding AŞ hakkında yürütülen ceza davaları da kambiyo affıyla rafa kaldırılıyordu. Kambiyo affıyla binlerce hayali ihracat dosyası kapatılıp hayaliciler hapis tehdidinden kurtarılırken tahminen 3 milyar dolar da bir kalemde uçup gitti. Bu aftan yararlananlar da hep tanıdık şirketlerdi. Unakıtan'ın yönettiği şirkete af. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın bir dönem yöneticiliğini yaptığı ve bu dönemle ilgili olarak soruşturulmasına neden olan Albaraka Türk Anonim Şirketi de kambiyo affından yararlanıyordu. Resmi kayıtlara göre Albaraka Türk AŞ, Almanya'da bulunan Salman Handelsgas GmbH adlı ithalatçı şirkete toplam 873.840 dolarlık ihracat yapmıştı. İhracatını yapan şirket Exim Bank'tan ihracat taahhüdüyle aldığı ucuz krediyi sahte belgelerle kapatmakla suçlanıyordu. Musevi asıllı iş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi Erol Evcil, vergi affının yanı sıra kambiyo affından yararlanan kişiler arasında yer aldı. Erol Evcil'in sahibi olduğu Eze Zeytincilik Gıda'nın büyük çoğunluğunu 1997 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği 50 ihracat işlemi incelemeye alındı. Erol Evcil'in satış yaptığını bildirdiği yurt dışı merkezli şirketlerle ilgili araştırma sonucu gösterdi ki, şirketlerinden birçoğu paravan, bazılarının ise Türkiye ile alışverişi hiç olmamıştı. Eze Zeytinciliğin mali boyutu 2 milyon 320 bin dolar olan hayali ihracat dosyası, kambiyo affı nedeniyle aralanamayacaktı. Kuveyt Türk Efkaf Finans Kurumu Anonim Şirketi'nin ise 1996-1998 yılları arasında gerçekleştirdiği 108 hayali ihracatının hesabı sorulamayacaktı. Şirketin hayali ihracat tutarı 6 milyon 629 bin 589 dolardı. Şirketin ihracat yaptığını bildirdiği Rusya, Polonya, Ukrayna ve Cezayir ile yapılan yazışmalar sonucunda görüldü ki, ithalatçı görünen firmalardan bazıları paravandı, bazılarının Türkiye ile alışverişi bile yoktu. AKP iktidarının çıkardığı kambiyo affıyla Erol Evcil, Cavit Çağlar, Hayyam Garipoğlu, Ali Balkaner, Emin Can Kurtaran, Yahya Murat Demirel gibi birçok ünlünün de aralarında bulunduğu kişilere ait dosya, yargı denetimi olmaksızın ortadan kaldırılıyordu. 15. Bölüm: İşgal edilen hazine arazileri taksitle satılıyor. Sayfa 227. Belediyeler imar ve yapı işlerini düzenleyen yasal hükümlere bağlı kalmaksızın kendisine ait olmayan arsa veya araziler üzerinde inşa edilen yapılar olarak tanımlanabilecek gecekondulardan bir sonraki dönemde oy alabilmek için su, kanalizasyon ve yol gibi hizmetleri götürerek bu yapıların yasallaşmasını sağlıyor ve bu yolla kaçak yapılaşmayı özendiriyorlardı. AKP iktidarı da belediyelerin bu uygulamalarını desteklermişçesine gecekonduculara af çıkardı. Hükümet hazine arazilerinin satışına ilişkin yasayla var olan yapılara çözüm bulmak yerine gecekondulaşmaya yeşil ışık yakarken kamuya ait arazilerin de yağmalanmasının yolunu açıyordu. Çıkartılan yasayla hazine arazileri üzerinde 31 Aralık 2000 tarihinden önce yapılmış gecekondular affedilecek, arsalar da işgalcilerine satılacaktı. Satış tutarının %25'i peşin kalanı ise 3 yıl süreyle ödenebilecekti. Hükümetin kamuoyuna açıkladığı hedef de işgal edilen arazilerin satışıyla bütçeye önemli bir gelir sağlanmasıydı. 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği Marmara depreminden iktidar ders çıkartmamıştı. Af düzenlemesiyle 500 bin gecekondu sahibi affediliyordu. Parasını veren gecekondusunu yapsın. Gecekondu affıyla hazine arazilerinin yağmalanmasına göz yuman iktidar, yapı denetim yasası ile de bu yapıların denetimine sınırlama getirdi. Düzenleme ile bodrum katı dışında inşaat alanı 200 metrekareye kadar olan ve iki katı geçmeyen tek parselde yapılan müstakil yapılar, yapı denetim yasası kapsamından çıkarıldı. İktidar yurdun çıkarına olmadığı açık olan hazine arazilerinin satışıyla bir yandan kamu alanlarının yağmalanmasına yasal kılıf uyduruyor, bir yandan da bu yapıların denetlenmesine gerek duymuyordu. Olası depremlere karşı önlem alması gereken hükümet, parasını verene işgal ettiği araziyi satıyor, gecekonducunun konutunu da denetlenmeden yapmasına göz yumuyordu. Neyin karşılığında? Kamuya ait olan arazileri işgal edenlerin parasını taksitle ödemesi karşılığında. İktidar işgal ettikleri arazileri gecekonduculara satarken arazi mafyalarının güçlenmesinin de yolunu açıyordu. Gecekondu sahiplerinden arazileri düşük oranlardaki fiyatlarla satın alacak vurguncular, aradan geçecek birkaç yılın ardından aldıkları arazileri değerlerinin onlarca katına satabilecekti. İşgal edilen arazilerin satışından devletin kasasına para gireceğini savunanlar, yeni yolsuzlukların önünün açılacağı gerçeğini görmezden geliyordu. Çevreyi kirletmek de serbest. Türk Ceza Yasası'nda çevreyi kasıtlı olarak kirletenlerin yasanın yayınlanmasından 2 yıl sonra cezalandırılması öngörüldü. İktidar fabrika atıklarını göllere boşaltan, çevreyi her geçen gün yaşanılmaz hale getiren büyük holdinglere bir kıyak daha geçiyordu. Hükümet arıtma tesisi, baca filtresi bulunmayan ya da olup da masrafın artmasını engellemek için çalıştırmayanlar, doğrudan çevreyi kirletenlerin 2 yıl daha çevreyi öldürmesine göz yumuyordu. 3000 belediye başkanı hapisten kurtarıldı. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, çevre suçlarına ilişkin cezaların yasadan 2 yıl sonra yürürlüğe girecek olmasıyla 3200 belediye başkanının hapisten kurtarıldığını itiraf ediyordu. 27-29 Eylül 2004 tarihinde Kızılcahamam'da yapılan AKP 3. İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuyu değerlendiren Pepe, Türkiye'de 3200 belediyenin 1700'ü AKP'ye, 1600'ü ise muhalefet partisine, CHP'ye bağlı. Bunların kaç tanesinin arıtma tesisi, düzenli çöp depolama yerleri var? Kanun çıkarsa 3200 belediye başkanı ertesi gün hapse girer diyerek iktidarın niyetini de ortaya koyuyordu. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, çevreyi kirletenlere 2 yıl daha süre verilmesini ise, şimdi düzenli çöp tesisi, arıtma tesisi yapın diyorsunuz. Ne kadar zamanda yapacaksınız bunları? Bu boyacı küpü mü? Akşamdan koyup sabahtan çıkaracaksınız bunu. Süre lazım. Yani burada belediye başkanlarını düz duvara tırmandırmanın manası yok diyerek zaman gerekçesine dayandırıyordu. Dipnot Milliyet 28 Eylül 2004. 2004'ün Ağustos ayında İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından belediye başkanlarına kaçak binaları hiç acımadan yıkın talimatını veren Recep Tayyip Erdoğan'ın bu düzenlemelerin ardından söylemi ne kadar inandırıcı olabilirdi ki? Hedef affederek temiz toplum yaratma. AKP iktidarı suçlu bulduğu önceki hükümet üyelerini birer birer yüce divana sevk ederken 20 bine yakın yolsuzluk ve hortum sanığının affedilmesinin de ilk adımını attı. Ekonomik suça ekonomik ceza mantığına dayanan düzenlemeyle hazineyi zarara uğratanlar affedilecekti. Ancak TBMM ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin yasallaştırılması süreci yoğun tepki ve tartışmalar üzerine bekletmeye alındı. Hortumları keseceğini ve yolsuzlukların ümüğünü sıkacağını öne süren iktidar, Türkiye'de yolsuzlukların temelini oluşturan tüm suçları affedip ortadan kaldırarak temiz toplum yaratma hedefine ilerliyordu. Yolsuzluklarla mücadele yasa tasarısı yasalaştırıldığında affedilecek suçlardan bazıları şöyleydi. Zimmet, ihaleye fesat karıştırmak, kendi kurumuna mal satma, irtikap, rüşvet, rüşvete aracılık, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, delilleri ve suç eşyasını ortadan kaldırma, nüfuz kullanma, evrakta sahtekarlık, sahte evrak düzenlemek, kamu taahhütlerinde hile, ağır nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, sermaye piyasasında haksız elde edilen para, haksız mal edinme, kara para aklama, banka batırılması ve kaçakçılık. Kendi raporlarını da yok saydılar. Yolsuzlukların nedenleri sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılması ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için 7 Ocak 2003 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon çalışmalarının ardından hazırladığı raporda yolsuzlukla mücadele konusunda yapılması gerekenlere dönük bir dizi önerilerde bulundu. 4 Kasım 2003 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda da görüşülen rapor en başta iktidar tarafından yok sayıldı. İktidarın hiçe saydığı rapordaki bazı öneriler şöyleydi. Yolsuzluk kapsamında değerlendirilen suçların af ve erteleme yasaları kapsamı dışında tutulması için anayasa değişikliği yapılmalıdır. Büyük ölçekli ve geniş kapsamlı yolsuzluk olaylarında yaptırımın işlenen fiillere ve yol açtığı zararlara oranla yetersiz ve etkisiz kaldığı, caydırıcı nitelik taşımadığı ortaya çıkmıştır. İnfaz sistemi ve suçtan zarar gören mağdurun haklarının ihmali kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Özellikle çağdaş düşüncelerle kabul edilmiş erteleme ve şartla salıverme gibi kurumların mevcut diğer bir takım hükümler dikkate alınmadan adeta her olayda otomatik olarak uygulanması buna örnek olarak gösterilebilir. Yolsuzluklar ve kara para aklama ile mücadelenin günümüzdeki temel problemi yolsuzluk ve aklama olaylarını saptama güçlüğü değildir. Sorun adaletin önüne suçun delillerini getirmek, failleri belirlemek ve mahkum ettirmek hususlarında ortaya çıkmaktadır. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu AKP'nin yapmaması gerekenlerden çok yaptığı ve yapacağı düzenlemelerin yol haritası niteliğindeydi.